Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ediyoruz.
Hocam ticaretle alakalı bir sorumuz var. Bu haftanın ilk sorusu. Borcunu vaktinde ödemeyen kişiye takdir edilen mali tazminatı almak caiz midir? Diye bir sorumuz var hocam.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu borç iki türlü olabilir. Bir, karz dediğimiz nakit parayı boş vermek suretiyle kişinin zimmetinde bir borcu olabilir. Veya bir sattığı mal ya da işte bir kira borcu gibi bir değer karşılığı olan borçlar olabilir. Esas olan şey nedir? Borcu vaktinde ödemesidir kişinin. Yani alacaklıyı mağdur etmemesi. Borcu vaktinde ödemesidir. Vadesinde ödemesidir. Ama kişi borcu vadesinde niçin ödemez? Bu iki türlü anlaşılabilir veya iki türlü anlatılabilir. Bir, imkanı yoktur. Yani aslında borcunu ödemek ister kişi, fakat imkanı müsait değildir. Eğer böyle ise bu kişiye vade vermek, yani vadeyi uzatmak farzdır. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Eğer diyor borçluk darda ise diyor, onun elinin bolarma vaktini bekleyin diyor. Dolayısıyla bu farzdır. Yani alacaklı borçlusundan alacağını vaktinde tahsil edemiyor. Ve borçlunun da vermeme sebebi şey değil, sui niyet değil veya kötü şey değil. Mümkün imkanı yok. Ona vade vereceğiz. Dolayısıyla bu durumda o bir suçlu olarak karşımıza çıkmıyor. Ama bu durumda olan borçluya borcu tümüyle affedivermek, yani borcu silmek daha faziletli oluyor. Daha faziletli oluyor. Ki daha önce zannediyorum bir programımızda bundan bahsetmiştim,
evet,
ben.
Biraz öyle bir şey hatırlıyorum.
Yani borçlu eğer borcunu verme imkanına sahip değilse vadeyi uzatmak farz, ama o borcu tümüyle silivermek müstahaptır ve bu daha sevaptır. Şimdi ikincisi, İmkanı olduğu halde vermiyor bazı insanlar, kötü niyetli. Yani o parasını kendi çalıştıracak, kendi kar edecek, alacaklıyı düşünmüyor. Bu zulümdür. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu, yani borcuna imkanı olduğu halde ödemeyip de safsaklayan kişiye ona mumatale denilir. Matlul ganiyi zulmün buyurmuş. Yani bir imkanı olan kişinin borcunu ödemeyip sürüncemede bırakması zulümdür. Dolayısıyla bu günahdır. Şimdi eskiden, yani Resulullah döneminde olsun, ondan sonraki belli sürelerde olsun, para altın ve gümüştü. Dolayısıyla o paranın değer kaybetmesi, değer kazanması söz konusu değildi. Öyle olunca da asıl olan neydi? Borç ne kadarsa, İster vadesinde ödensin, ister vade geçtikten sonra ödensin, o kadarının ödenmesiydi. Mesela eğer bir kimse birisinden 10 gram altın alacağı var ise, ister vadesinde alsın, onu 10 gram olarak alacaktır. İster vadesi geçtikten sonra ve vadesinin geçmesi de ister kasıtlı ister kasıtsız olsun, ister imkanı olduğu halde ödememiş olsun, ister imkanı olmadığı için ödememiş olsun, yine 10 gram olarak öder. Ama paranın altın ve gümüş olmaktan çıktığı, itibari değerlerin ortaya çıktığı, ki itibari değer bugünkü kağıt paralar itibaridir. Diyelim ki İngiliz'in kağıt parası ile Alman'ınki veya Türk'ünkü veya Arap'ınki bir değil, farklı. Mesela bugün işte diyelim ki altının karşılığı nedir dediğimiz zaman gram olarak Türk lirasıyla şu kadar, dolarla bu kadar, işte sterlinle bu kadar diyoruz. Ne bu itibari? Biraz da kişilerin, devletlerin ekonomik gücüyle de alakalı oluyor bunlar. Şimdi, dolayısıyla şimdi borçlanmalar da o paranın değer kaybetmesi, değer kazanması söz konusu oluyor. Ki buna biz daha çok enflasyon diyoruz. Değil mi? Enflasyon. Şimdi alacak vereceklerde asıl olan, dedim ya, aldığının aynısını vermektir. Aynısını derken yani mislini vermektir asıl olan. Ama bu misil nedir? Yüzün karşılığı olan, yüzün karşılığı yüz müdür misil? Yoksa yüzün alım gücünün karşılığı mıdır? Mesela diyelim 100 liraya ben geçen sene bu vakitler şu kadar bir şey alabiliyorsam ama bu sene bu kadar alabiliyorsam, yani geçen seneki aldığımdan onda bir daha az alabiliyorsam, o zaman geçen seneki 100 lira ile bu seneki 100 lira denk değildir. Geçen seneki verdiğim 100 liranın veya alacağım olan 100 liranın dengi o günkü 100 liranın alım gücünü ne kadar sayılır. 110 liraysa 110 lira, 115 ise 115. Dolayısıyla bir kimse borcunu vadesinde ödemez ise, vadesinde ödemez ise, tabii bu kasıtlı mı geciktiriyor, kasıtsız mı geciktiriyor, bunu anlamanın yolu mahkemeye vermektir. Eskiden de bu vardı. Yani kişi, alacak olan kişi, borçlu borcunu ödemediği zaman kadıya gidiyordu. Kadı araştırıyordu. Efendim, bu adamın malı var da mı ödemiyor? Parası var da mı ödemiyor, yoksa parası yok mu? Ona göre gerekirse hapse atıyordu onu belli bir süre. Eğer o belli süre geçtikten sonra hapisten çıkartıyor ve alacak diye diyor ki kardeşim sen takip et bu adamı. Eline para geçtiği zaman paranı al diyordu. Ama şimdi öyle değil tabii. Şimdi mer'i mahkemeler artık farklı şeyler uyguluyorlar. Ama bunun yanında bir de mali tazminat gerekir mi sorusu akla gelebilir. Yani ben birisine 100 lira alacağım var. Bir sene önce vermesi gerekirdi, vermedi. Bu sene veriyor. Ben bu sene ödüyor. Ben ondan 100 lira mı alacağım? Hakkım. Yoksa daha fazla mı? Şöyle deniyor bugün. Daha önceden şart koşulmuyor tabii bunlar. Para o vadenin dolduğu andan itibaren borcun ödendiği zamana kadar ne kadar değer kaybetmişse, yani enflasyon ne ise o kadar fazlasıyla ödenir. Mesela 1000 lira alacağım var. Bir sene önceden onu vermesi lazımdı. Kişi veremedi. Bu sene veriyor. Ve geçtiğimiz yıl içerisinde de enflasyon %10 olmuş örnek. 1100 lira olarak alma hakkım var benim. Yani çünkü ben ona 1000 lira vermişim ama o 1000 liranın geçen sene belli bir alım gücü vardı. Bu sene alım gücü düştü o 1000 liranın. O geçen seneki 1000 liranın alım gücü bu sene 1100 lirayla mümkün. Hatta bazen bu bile olmuyor değil mi? Yani enflasyon tamam ilan ediliyor ama birçok şey kalemde fiyatlar daha da artıyor. Mesela geçen seneki altın fiyatıyla bu seneki altın fiyatı artış enflasyonun kat kat üstünde. Veya geçen seneki işte bir, diyelim ki bazı dövizler karşısındaki Türk lirasının durumuyla bu seneki enflasyonun kat kat üstünde. Fakat tabii bu değişebilir. Bu tam o yüzden daha çok bu borç ödemelerinde vaktinde ödenmeyen borçlar ödenirken enflasyon farkı dikkate alınarak ödeneceği cevabı veriliyor. Şu anda evet. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da.
Evet. Hocam şimdi kapora diye bir şey var. Bir alışveriş yaparken ben bu malı veya işte ev tutarken de, ev satın alırken veya bir şey satın alırken de ben bunu senden satın alacağım. Alacağıma dair bir ücret, daha sonra tamamını vereceğim şeklinde yapılan bir uygulama. Birinci soru bu bölümde caiz midir kapora? Bir de alışverişten vazgeçildi. Bir anlaşılma yapıldı, kapora verildi ama alışverişten vazgeçildiği takdirde o kaporanın geri verilmesi gerekir mi? Veya o kapora artık o verilen kişide kalır mı? Bu durum nasıl hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi bu kaporaya bizim fıkıh kitaplarımızda arbun kelimesi kullanılır. Bu caiz mi değil mi tartışılmış. Ve ulemanın büyük çoğunluğuna göre ki mezhep olarak Hanefi, Maliki ve Şafii mezheplerine göre kaporalı işlem caiz değildir. Yani ben sana bunu senden satın alırım veya sana satacağım ama şu kadar kapora verirsen şeklinde yapılan bir şey, sözleşme caiz değildir. Hanefi, Maliki ve Şafii mezheplerine göre. Fakat Hanbeli mezhebine ve bazı diğer alimlere göre bu caizdir. Bu bir, onu bir şey yapalım. İkincisi, ha bir de şu var. Bu zamanımızdaki İslam alimleri veya İslam fıkıh konseyleri bunu, bu kapora meselesini incelemişler ve onlar da bir sonuca varmışlar. Bu İslam teşkilatına bağlı Mecmu'l Fıkh-ı İslami diye bir kurum var. O önemli, ciddi bir kurumdur ve çok değerli alimlerden oluşan bir kurum. Bunlar paranın peşin ödenmesi gerekli olmayan alanlarda kaporanın olabileceğini söylüyorlar. Ne demek o? Şimdi sarf akdi dediğimiz, para verip para alma veya altın verip altın alma, para verip altın alma gibi, ki bunlara sarf diyoruz. Sarf muamelelerinde her iki bedelin peşin olması lazım. Ve akit meclisinde bu bedellerin el değiştirmesi lazım. Burada kapora olmaz diyorlar. Bu bir. İki, selem diye bir sistem var. Alım satım türü var. Ki o tarif edilirken mal veresiye para peşin alışveriştir. Yani bir kimse diyelim ki gidiyor bir tüccara veya çiftçiye, fark etmiyor o. Veya satıcı durumda olan kişi tüccara geliyor. Diyor ki 6 ay sonra 10 ton bana buğday vermek, ver. Kaşa verirsin. İşte şu fiyatı anlaşıyorlar. Para peşin veriliyor, buğday 6 ay sonra teslim ediliyor. Tabii bunun bir takım ince yönleri var, şartları var, detayları var. Ona girmeyeceğim. Yani halkımızın kolayca anlayacağı şey şu: para peşin mal veresiye. Tabii mal veresiye olduğu zaman misli mallardan olacak. Yani ölçülen, tartılan veya taneleri arasında fark olmayıp da taneyini alıp satılan, onlara adedi diyoruz. Bunlardan olacaktır. Ve bu selam akdinde paranın mutlaka selam akdinin yapıldığı mecliste peşin olarak ödenmesi gerek. Bu ikisinde, yani sarf ve selemde, bu bedelli karşılığı, yani o sarfta iki bedel var. Bir her iki tarafın verdiği ayrı ayrı, birisi para veriyor, birisi altın alıyor. Veya birisi altın veriyor, birisi gümüş oluyor. Bunlardan herhangi birisi için kapora caiz olmuyor. Bugünkü o Mecmu'l Fıkh-ı İslami'nin kararı. Veya bu selem bedeli, ki ona ra'su mali selem derler fıkıhta. Yani peşin verilen para, ona karşılık kapora caiz görülmüyor. Onun dışındaki borçlanmalarda veya vaatlerde kaporaya cevaz veriyor şey. Bu Mecmu'l Fıkh-ı İslami. Ama biz klasik kitaplarımıza baktığımız zaman, demin söylediğim gibi, Hanefi, Şafii ve Maliki mezheplerine göre kapora caiz değildir. Şayet kaporalı bir alışveriş yapılmış ise, eğer alışveriş gerçekleştirilirse, kaporayı neye veriyor insanlar? Şunun için yapıyor, değil mi? Yani tamam, ben bunu senden aldım, alıyorum, alacağım. Ama bana bir gün süre ver. Öbürü de diyor ki, satıcı olan da, o zaman kapora ver diyor. Şu kadar kapora bırak diyor. Kapora bu. Veyahut da demin söylediğin gibi işte kiracılıkta falan da oluyor. O biraz kaporadan ziyade kiradaki şey başkın, tam onu ifade etmiyor ama. Bu alıp satımlarda daha çok söz konusu oluyor. Böyle bir durumda Hanefi mezhebine göre eğer alışveriş gerçekleştirilir ise o verilen kapora fiyattan düşürülüyor. Mesela diyelim ki bir daire alacak kişi. Anlaşmaya çalışıyor, anlaşıyor şeyle, satıcıyla 500 bin liraya anlaşıyor. Ancak akit tamamlanmıyor. Aldım verdim yok. Vaat gibi. Satıcı diyor ki, kardeşim tamam, sana bir hafta müddet vereyim ama ya vazgeçersen, ben müşterimi kaçırırsam, bana 10 bin lira kapora bırak diyor. Müşteri de kabul ediyor. Ve bırakıyor 10 bin lira kapora. Ha, bu alışveriş gerçekleşirse bu 10 bin lira şeyden düşülüyor. Fiyattan düşülüyor. Yani 500 bin liraya anlaşmışlardı ya. 10 bin lirası düşülüyor.
490 bin.
490 ödüyor müşteri. Hı. Şayet alışveriş gerçekleşmezse, yani müşteri dese ki gelse, kardeşim kusura bakma ben alamayacağım, parayı destekleştiremiyorum diyorsa, o zaman Hanefi mezhebine göre satıcı durumunda olan kişi o aldığı 10 bin lirayı iade etmek zorunda. İade etmek zorunda. Ancak Hanbeli mezhebine göre iade etmek zorunda değil. Yani o müşterinin verdiği kapora yanar. Şimdi aslında şöyle mantıki olarak düşünüldüğünde sanki Hanbeli mezhebinin görüşü daha şey gibi geliyor değil mi? Yani eğer ben birisine kapora versem, o malı almaktan vazgeçtiğimde o verdiğim kaporayı geri alacaksam, o kaporanın ne hikmeti kaldı ki?
Evet.
Yani kapora niye veriliyor? Satıcının zarara uğramasını önlemeye yönelik olarak veriliyor. Öyle olunca sanki Hanbeli mezhebinin görüşü daha uygun veya daha mantıklı gibi geliyor. İşte bundan dolayı dem ki bahsettiğim Mecmuul Fıkh-ı İslami bu iki alışverişin dışında, selem ve sarf alışverişin dışındaki alım satım akitlerinde kaporanın caiz olduğunu ve müşteri satın almaktan vazgeçerse verdiği kaporanın geriye alamayacağını söylüyor. O kanaata varıyor ki genelde uygulamada bu şekilde oluyor.
Evet. Hocam taharet adabı ile alakalı sorularımız var.
Evet.
Onlarla devam edelim. Özür hali diye bir durum var. Özür hali ne demektir? Bunu ilk önce sizden açıklamanızı istirham ediyoruz. Bir de özür sahibi kimse ne zaman abdest almalı? Ne zaman abdest alır?
Şimdi özür, mazeret kelime manası mazeret zaten aynı kökten geliyor. Ama biz fıkhi bir terim olarak özür halini şöyle anlıyoruz. İnsandan çıkan, istem dışı çıkan abdest bozucu şeyler. Ki bu fıkıh kitaplarımızda işte intilakul batın der, selisül bevl der veya ne bileyim infilatu rih der. Bunlar fıkhi tabirler. Yani affedersiniz idrarını kaçırma veya hanımlarda daha çok olur o istihaza hali. Yani o normal kanama vakitlerin dışındaki kanamalar. Efendim veya işte insanlardan yel boşalması istem dışı olarak vesaire. Bunlar hep abdest bozucu şeylerdir. Ve bunlar sürekli olursa buna özür diyoruz. Ama süreklilik nedir? O şöyle tarif ediliyor. İlk oluştuğunda bir namaz vakti baştan sona devam eden, ondan sonra da her namaz vakti bir defa tekrarlayan böyle bir durumda kişi özür sahibidir. Yani kişiden diyelim ki idrar kaçırıyor adam. Ama ilk başladığında bir namaz vakti, diyelim akşam namazı vaktine kadar 1 saat 20 dakika. 1 saat 20 dakika hiç kesilmeden devam ediyor. Veya istihaza dediğimiz, yani özür sahibi bir hanım, bu kadar süre kanaması devam ediyor. Ondan sonra da her namaz vaktinde bir defa tekrarlıyor bu kanama veya bu idrar kaçırma. Buna özür diyoruz ve bu kişiye de özür sahibi diyor. Ha. Özür sahibi olan kişiler her namaz vakti için abdest almak zorundalar. Her namaz vakti için. Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde her namaz için abdest almak zorunda.
Hanefi, farkı ne hocam?
Şu, farkı şu. Hı hı. Hanefi mezhebine göre diyelim ki öğle namazı vakti girdi. Özür sahibi abdest aldı. Öğle namazının vakti çıkıncaya kadar öğle namazı kılabilir. Kaza namazı kılabilir. Nafile namaz kılabilir. Abdesti devam edin. Ama Şafii mezhebinde öğle namazı vakti girdikten sonra abdest alan kişi sadece öğle namazını kılabilir. Kaza namazı kılmak istese tekrar abdest alacaktır. Yani birisi namaz vakti devam ediyor abdesti birine göre, diğerine göre sadece o namaz için oluyor. Şimdi burada şu akla geliyor bazen. Efendim, özürlünün abdesti vaktin çıkmasıyla mı bozulur, vaktin girmesiyle mi bozulur diye. Şimdi bu aslında sabah namazının dışında diğer vakitlerde fark eden bir şey yok. Çünkü öğle namazının vakti çıkarken akşam ikindinin vakti giriyor. İkindinin vakti çıkarken akşamın vakti giriyor. Akşamın vakti çıkarken yatsının vakti giriyor. Yatsının vakti çıkarken sabah namazının vakti giriyor. Dolayısıyla burada problem yok. Sadece sabah namazıyla ilgili o. Çünkü sabah namazı ile öğle namazı arasında bir boş vakit var. Ona mühmel vakit diyor. Yani özür sahibi sabah namazı için kalktı, abdestini aldı, namazını kıldı. Ondan sonra güneş doğdu, vakit çıktı. O kişinin abdesti bozuldu. Ama güneş doğduktan sonra abdest aldı. Öğle namazı ezan okunduğu zaman abdesti bozuldu. Yani burada bak ne oldu? Öğle namazının vakti girerken bozulmuş oldu. Yani böyle bir ayrım var ama o çok şey değil tabii. Yani böyle kafa karıştırmaya gerek yok. Burada insanlarımızın bileceği şey şu. Şayet böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya iseler, her namaz vaktinde abdest alacaklar. Ondan sonra o abdest ile o namaz vakti içerisinde farz namaz, vakit namazı, nafile namaz, kaza namazı diledikleri kadar namaz kılabilirler Hanefi mezhebinde. Tabii bir de şu akla geliyor. Özür sahibinde bir vücuttan necaset çıkıyor. İdrar olsun, kan olsun, dışkı olsun. Peki bu çamaşırı ne olacak? Eğer çamaşırına değişme imkanı varsa değişsin her namazda. Ama böyle bir imkan yoksa, sürekli akıp duruyorsa yapacağı bir şey yok. Allah onun durumunu biliyor.
Eyvallah. Hocam, gözlük yerine bazı kimseler lens takıyorlar. Gözün içerisine bir saydam madde ve bu gözlük görevi görüyor. Bu lensi kullanarak abdest almak caiz midir? Abdeste veya gusle bu lens engel midir hocam?
Değildir. Çünkü gözleri yıkamak, abdestin veya gözlerin içini yıkamak, abdestin ve guslün gereklerinden değildir. Şimdi gusülle ilgili olarak ayet-i kerime fettaharu diyor. Yani iyice temizlenin. Yani yıkayabildiğiniz her yeri yıkayın diyor. Onun için vücutun içiydi dışıydı diye bir ayrım yapıldı. Dolayısıyla gusülde ne yapıyoruz? Ağzımıza su alıyoruz farz hanefilere göre. Buruna su alıyoruz. Niye? Oraları yıkamak mümkün. Ama şöyle biz karşıya baktığımız zaman karşımızdaki insana gözünü görüyoruz. Vücutun dışı gibi görünüyor. Eğer vücutun dışını yıkamak diye kayıtlasaydık bunu o zaman gözü de yıkamak gerekir diyecektik. Ama öyle değil. Gözün içini yıkamak zorunluluğu yok. Gözün içini yıkamak zorunluluğu olmadığına göre lens de abdest de ve husus da mani değil.
Değildir. Peki. Hocam geçen hafta zekatla alakalı öşrü konuşmuştuk. Bu hafta da şöyle bir sorumuz var. Gayrimeşru yolla sağlanan kazançtan zekat vermek gerekir mi diye bir soru gelmiş hocam.
Şimdi gayrimeşru olarak elde edilen kazanç o kişinin malı değildir. Zekat neyin karşılığı olarak verilir? Kişinin sahip olduğu mal, zenginlik, varlıklılık karşılığı verilir. Haram yolla kazanılan bir mal, ister bu kumardan gelsin, ister faiz olsun, ister çalsın, hırsızlık olsun. Bu malı elinde tutan kişinin kendi mülkü değil, başkasının mülküdür. Dolayısıyla kişi o mala sahip olmadığı için onun kendisinin onu kullanması caiz olmadığı gibi ona zekat da gerekmez. Ama şunu diyoruz. Zekat gerekmez. Niye? Çünkü onun tamamını elden çıkarması lazım. Yani hatta şöyle bir kural var fıkıhta. Sebilul malil habisi ettasadduku. Yani haramla yoldan kazanılan malın sarf şekli tasadduktur. Onun tamamını vermektir. Dolayısıyla bir kimse herhangi bir şekilde eline dinimizin meşru görmediği bir yolla mal eline geçerse o malın tamamını fakire vermesi lazım. Kurtulmak için.
Bir şey beklemeli mi?
Yok.
Sevap vesaire.
Hiç beklemez, alamaz zaten.
Alamaz.
Çünkü o kendi malı değil ki. Kullanması zaten haramdır. Ha öbür taraftan o malı elde etmek için yaptığı iş de haramdır. Ama onun haram oluşu o malı ona helal kılmaz. Dolayısıyla o malın tamamını kendisi zaten fakire vereceği için bir de ayrıca onun için zekat gerekmez.
Evet.
Zekatın farz olması için tam mülk olacak. Mülk yani. Ve üzerinden bir sene geçecek, nisap miktarı olacak. Burada mülk olmadığı için zekat gerek. Hı hı.
Hocam, sağlıkla alakalı da bir sorumuz var. Bir dinleyicimiz doğum kontrolünün dini hükmünü sormuş. Dini hükmü nedir hocam doğum kontrolünün?
Şimdi bir defa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmetinin çoğalmasını istiyor. Yani buna delalet eden birçok hadis-i şerif var. Yani evlenin, çoluk çocuk sahibi olun. Yarın mahşerde ben sizinle övüneceğim. Bu bir. İki, insanları öldürmeyin, çocukları öldürmeyin. İnsanları öldürmeyin. Kendi kendinizi öldürmeyin. Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Sonra işte şeyde Araplarda eski bir adet cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömerek öldürme var. Bunlar hep yasaklanmış. Bu kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeye ve'd denilir. Kur'an-ı Kerim'de o mev'ude, yani toprağa gömülen kişi sorduğu zaman suçu neydi diye ne diyeceksin anlamında hadis ayet. Bazı alimler de el ve'duhu ne deniyor? Çocuk düşürmek gizli ve'ettir anlamı söylüyorlar. O şekilde söylüyorlar. Doğum kontrolü deyince bu iki türlü olur. Bir, gebelik oluşmadan önleme var. Hiç gebelik oluşmadan önleme var. İki, gebelik oluştuktan sonra kürtaj yoluyla alma var. İkincisi caiz değil zaten. Yani gebelik oluştuktan sonra bu çocuk istenmiyor diye şey yapılması, o çocuğun aldırılması caiz değil. Ananın sağlığı söz konusu değilse. Yani buna ne kürtaj diyoruz. Bu caiz görülmüyor. Efendim şey de, ama gebelik oluşmadan engellemeye gelince ki bu farklı yöntemler olabilir. Resulullah döneminde azil tabir ediliyordu bu yönteme. Ve Peygamber Efendimiz'e soruyorlardı. Ya Resulallah, işte biz savaşa gidiyoruz. Uzun seneler veya süre devam ediyor. Orada cariyeler elde ediyoruz. Onlarla da ilişkiye giriyoruz. O zaman cariyelik diye bir sistem vardı. Ama çocuğumuzun doğmasını da olmasını da istemiyoruz. Ne yapalım? Onun üzerine Peygamber Efendimiz azil yapın buyuruyor idi, azil. Şimdi bu o azlin caiz olduğunu gösteriyor. Ama Peygamberimiz şunu da söylüyor. Siz istediğiniz tedbiri alın, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şey olacaktır. O anlamda da sözü var. Şimdi bütün bunları, tabii bu konuyu çok fazla açıklayarak da konuşamıyoruz. Yani azil ne demek? Yani gebeliği oluşmadan önlemek. Yani spermler yumurtanın birleşmesini ne imkan vermemek. Artık farklı yöntemler uygulanabilir. Bu vardı eskiden. Ve Peygamberimiz buna cevaz vermişti. Fakat iyi bir şey olmadığını da söylüyordu. O zaman şöyle diyoruz. Bu şekilde, yani sperm ve yumurta birleşmeden önce o gebeliği önlemek haram değildir. Ama tavsiye edilen bir şey de değildir. Fakat gebelik oluştuktan sonra annenin hayatı söz konusu olmadıkça kürtaj yoluyla o gebeliği sonlandırmak caiz değildir.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Dinleyicilerimizden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğu soruları yine sizlere sorduk. Sizlerin kıymetli bilgilendirmelerini dinleyicilerimizle buluşturduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Amin, sizden de.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.